Türk İdare Tarihi Blok 18. İçindeki kul sistemi Divanlı Hümayun Kapıkulu Ocakları İlmiye Seyşiye Kalemiye Merkez Taşra Eyalet Sancak Kısaca Anahtar Kavramlar Amaçlarımız Türk İdare Tarihi Osmanlı İdari Yapısında Merkez Teşkilatı Saray Divanlı Hümayun Osmanlı İdari Yapısında Taşra Teşkilatı Eyalet İdari Birimi Sancak İdari Birimi Kaza İdari Birimi Osmanlı Klasik Döneminde Yönetim Yap S. 4. Türk İdare Tarihi Osmanlı Devlet Yapısında Merkez Teşkilatı Osmanlı Devlet Yapısının Temeli Örgütlenme Modeli Kul Sistemi Üzerine Kurulmuştu. Bu sistem Osmanlı merkeziyetçi örgütlenme modelinin temel unsurlarından biriydi. Bu sistemle Osmanlı padişahları kendi icra gücünü yalnız kendi kullarına emanet etmeyi bir prensip olarak kabul etmişlerdir. Kul sisteminden gelenlere yalnızca askeri makamlar verilmiş, maliye ve yazı işleri şeşiklerine genellikle ilmiye sınıfından Türk ve Müslüman unsurlar getirilmiştir. Kulların kökeni başlangıçta savaş esirleri Acem oğlanlar, Pencik oğlanlar idiler. Sarayda Balkan aristokrat sınıfının çocuklarından rehine olarak tutulanları da buna katmak gerekir. Büyük şehirlerde esir pazarlarından en iyi esirler padişah için satın alınırdı. 1. Bayezid devrinden itibaren kullara devşirmeden gelen çocuklar katıldı. Sarayda ve devlet hizmetinde kullanılmak üzere kölelerden gençlerin yetiştirilmesi Orta Doğu İslam devletlerinde gelen eski bir gelenek olmakla birlikte devşirme sistemi Osmanlıların kul sistemine getirdikleri önemli bir yeniliktir. Savaşlarda ordu fertleri tarafından elde edilen esirler hakkında düzenlenen kanuna Pencik Kanunu, ordu için alınan esir oğlanlara Pencik oğlanı denir. Pencik oğlanlarının önemli bir bölümü akıncıların düşman ülkelerine yaptıkları akınlar sonucu elde edilirdi. 15. yüzyıl Pencik Kanunu'na göre bu esirler Akıncı Bey'i, Toca ve Pencikçi denilen memur tarafından tespit edilirdi. Şilen esir ettikleri esir oğlanların 20 adedi Akıncı Bey'ine, 5'i Pencikçi'ye, 1'i Toycaların büyüklerine, 1'i Toycaların iki küçüğü öne bırakılarak kalan esir oğlanlardan 10 ila 17 yaşları arasındaki erkek esirlerden şişken sağlam olanlar devlet tarafından 300 akçe karşılığı satın alınırlardı. Pencik Kanunu daha sonra önemli değişikliklere uğradı. Acemiliğe alınmayan ve adedi 5'ten aşağı olan erkek esirler Şirhor 0-3 yaşına kadar olan yavru Beçe 3-8 yaş arası yavru Gulamçe 8-12 yaş arası küçük çocuk Gulam Bülü çağındaki çocuk sakallı tıraş çağındaki oğlan ve pir yaşlı oğlan diye bir takım sınıflara ayrıldı ve bu düzenlemeye göre vergi alındı. Çelebi Mehmed ve oğlu 2. Murad'ın ilk devirlerinde Rumeli'de fetihler durduğu için esirlerden yararlanılamamış, yeterli miktarda pençik oğlanı toplanamamıştı. Bunun üzerine yeni bir yöntem ile Hristiyan tebaanın birden fazla çocuklarından yalnız bir tanesinin Osmanlı ordusuna alınmasına karar verildi. Bunun için devşirme kanunu çıkarıldı. Bu yeni kanun artık eski önemini kaybetmiş olan Pencik Osmanlı klasik döneminde yönetim yapısı kanunu ile askere almanın da yerini alıp kuvvetli ve sürekli olarak 2,5 yüzyıl ile devam etti. Devşirme kanununa göre lüzum ve ihtiyaca göre 3-5 bazen daha uzun bir zamanda Hristiyan tebaanın 8 ile 20 yaşları arasındaki çocuklarının sıhhatli ve kuvvetlilerinden acem oğlanı alınmaya başlandı. Önceleri Rumeli'de uygulanan bu kanunla Arnavutluk, Yunanistan, Adalar ve Bulgaristan'dan ve daha sonra da Sırbistan, Bosna Hersek ve Macaristan'daki Osmanlı arazisinden de devşirmeler yapıldı. 15. yüzyıl sonları veya 16. yüzyıl ile başlarından itibaren Anadolu'daki Hristiyan tebaayı da kapsayan bu kanun 17. yüzyılda genel bir şekil aldı. Devşirme işinde ocağına birinci derecede sorumlu olan Yeniçeri ağası, devşirilecek çocuk miktarını da belirlerdi. Yeniçeri ocağına acemi oğlanı alınması onun tezkeresiyle olurdu. Devşirmeye gidecek devşirme ağalarını da o seçerdi. Devşirme işleminde ocak tarafından bir emin ile bir memur tayini kanundu. Başka yerden olamazdı. Devşirme emini ile bir memur tayininden önce bu işi 16. yüzyılın ilk yarısına kadar beylerbeyi, sancakbeyi ve kadılar yapmaktaydı. Fakat bunların rüşvet ve iltimas alarak yolsuzluk yapmaları üzerine devşirme işi Yeniçeri Ocağı'na bırakılmıştı. Bu hizmete kanunen, ocaktan sekbanbaşı, solakbaşı, zağarcıbaşı, seksoncubaşı, turnacıbaşı, hasekiler, zemberekçibaşı, deveciler veya yayabaşılardan biri bir takım maiyetiyle memur edilirlerdi. Bunlardan herhangi biri özrünü bildirip görevden af dilerse diğerine verilirdi. Yeniçeri Ocağı'nın ağa bölükleri sonradan 2. Bayezid devrinde kuruldukları için bunların zabitleri olan Ketüda Bey, Başçavuş, Ketüda Eri, Muhzırbaşı ve Talimhaneci Başı'nın devşirmeye gitmeleri kanun değildi. Güvenilen kişilerden seçilen ve görevinde tamamen serbest olan devşirme memuru, elinde bulunan devşirme ferman ve Yeniçeri ağasının mektubu çerçevesinde memur edildiği bölgede çocuk devşirirdi. Fermanda devşirilecek oğlan sayısı kazalara göre belirlenmişti. Devşirilen çocukların köy, kaza, sancak, ana baba isimleri, doğum ve eşkalleri deftere kaydedilirdi. İki nüsha halinde düzenlenen defterin biri bu çocukları İstanbul'a götürecek sürü başında, diğeri de devşirme işini yapan memurda kalırdı. Kanun gereğince Hristiyan çocukların en asilleri seçilirdi. Papaz oğulları da devşirilirdi. Bir oğlu olanın oğlu devşirilmeyip baba ocağına bırakılır. İki oğlu olanı ne biri, birkaç erkek çocuğu olan ailelerin 8 ile 18 yaşları arasında bulunan çocuklarından en sıhhatli ve gürbüz olan bir tanesi seçilirdi. Her bölgede 40 aileden bir oğlan seçmek kanun icabıydı. Annesi ve babası ölmüş çocuklar genelde iyi terbiye görememiş, asil olmayan fakat makam sahibi kişilerin devşirilmezlerdi. Devşirilen çocuklar sürü denilen 100'er, 150'şer, 200 veya daha fazla kişilik kaşleler halinde sürücü denilen devşirme memurlarının ve muhafızların ne nezaretinde at, deve ya da arabalarla İstanbul'a sevk edilirlerdi. İstanbul'a gelen çocuklar, 2-3 günlük istirahattan sonra kelime-i şahadet getirerek Müslüman 78 Türk İdare Tarihi Resim 4.1 Yeniçeriler Hanı'nı yağmada, çanak yağması da denilen bu geleneğe göre Yeniçeriler, 3 ayda bir ulu velilerini almak için sarayda toplanır ve sultanın ikramından nasiplerini alırlardı. Olurlar ve daha sonra Yeniçeri ağasının huzurunda kontrolden geçirilirler ve eşkal defterlerine kaydedilir ve sünnet edilirlerdi. Yeniçeri ağasının padişaha arsı ile şişken güzel olanlar saray için ayrılır ve gürbüzce olanlar bostancı ocağına verilir. Kalanlar ise Anadolu ve Rumeli ağaları vasıtasıyla Anadolu ve Rumeli'deki Türklere geçici bir süre için satılırdı. Saray padişahın hem özel hayatının geçtiği hem de devletin yönetildiği yerdi. Saray, endirim ve birun olmak üzere iki bölümden oluşuyordu. Bu iki bölüm Babülsefsade Orta Kapı denilen kapıyla birbirine bağlanmıştı. Osmanlılarda ilk saray Bursa'da yapılmıştı. Başkent Edirne olunca burada daha büyük bir saray yapılmış. İstanbul'un fethiyle Fatih, Beyazıt'taki mevcut sarayda oturmuş. Buranın yeterli gelmemesi üzerine aynı yerde başka bir saray yaptırılmıştı. Eski saray denilen bu sarayın da yeterli olmaması üzerine Topkapı Sarayı, yeni saray yapılmıştır. Padişahlar 19. yüzyıla kadar burada oturmuşlar. 19. yüzyılda Dolmabahçe, Beylerbeyi, Çırağan ve Yıldız sarayları yapılmıştır. Devşirme olanlar İstanbul'a getirilince vücut ve karakter itibariyle en iyileri seçilir. Bazen sultanlar seçimde bizzat hazır bulunurlardı. Saray için seçilenler İstanbul'da Galatasaray ve İbrahim Paşa saraylarına, Taşra'da Edirne ve Manisa saraylarına gönderilirlerdi. Kalanların çoğu Yeniçeri olmak üzere Anadolu'da Türk köylülerinin yanına gönderilir. Küçük bir kısmı padişah bahçelerinde hizmet için bostancı yapılırdı. Saraya ayrılmış olanlara içoğlanı, Yeniçeri ocaklarına ayrılmış olanlara acemi oğlanları denirdi. Ayrıca fethedilen yerlerde asil ailelerin çocukları seçilerek saraya gönderilirdi. Bu oğlanlar 2 ile 7 yıl arasında bu saraylarda sıkı bir disiplin altında eğitim gördükten sonra çıkma denilen ikinci bir elemeden geçer ve en uygun görülenleri seçilerek padişahın oturduğu sarayda yani yeni sarayda büyük oda ve küçük oda denilen dairelere alınırlardı. Saraya alınmayanlar kapı kulu sipahi bölüklerinden alt kademede bulunan ulu feciler ve garipler bölüklerine verilirlerdi. Büyük odada ve küçük odada oğlanlar yalnız okuma yazma ve bedeni idmanlarla uğraşırlardı. İslami eğitimden sonra içoğlanı kendi özel eğitimine göre özel bir alanda uzmanlaşmak imkanına sahipti. Odalarda türlü fenler, hat, inşa, 4. ünite, Osmanlı klasik döneminde yönetim yapısı 79, siyakat, hesap, musiki öğretilirdi. Bunlar katip sınıfına geçebilirlerdi. Odalarda oğlanlara beden kuvvetini geliştirme, binicilikte ve silahşorlukta beceri kazanma imkanı verilirdi. Başlıca sporlar, ağırlık taşımak ve çekmek, güreş, ok atma, süvarilik, kılıç talimi, tomak ve cirit oyunları idi. Endirim'de minyatür, nakş, ciltçilik, hattatlıkta birçok üstad yetişmiştir. Bu lüzumlu bilgiler ve maharetler yanında saraydaki terbiyenin en önemli amacı, padişahın hizmetinde kendisine mutlak bağlılık ve itaat duyguları aşılamaktı. Odalarda mutlak bir disiplin uygulanırdı. Yatma, kalkma, yemek ve istirahat için belli zamanlar belirlenmişti. Odalarda oğlanlar, onar kişilik gruplara ayrılmış olup her grubun başında yetişkin bir oğlan lala unvanı ile arkadaşları arasındaki disiplinden sorumludur. Oğlanlar birbirlerine laladaş derler. Fakat odaların asıl gözetimi kapı oğlanı ketfe kısmına verilmiştir. O, kendi emrindeki sayıları 16 ile 30 arasında değişmiş olan hadımlarla bu görevi yerine getirir. Sarayda devamlı personeli hadımlar oluştururdu. Bunlar, disiplini koruyan ve oğlanları terbiye eden, hadım edilmiş personeldi. Bütün hadımların başı kapı ağası Babülsefsade kapısı idi. Onun altında sırasıyla 3 odabaşı, has odabaşı, hazinedarbaşı, kilercibaşı gelirdi. Bunlar padişahın kişisel hizmetleri ile görevli olup dışarıda ve içeride daima yanında bulunurlar. Gece nöbet tutarlardı. Bunların padişaha doğrudan arzda bulunma yetkisi vardı. Kapı ağası, padişah adına sarayın mutlak amiridir. Has odabaşı, hazinedarbaşı ve kilercibaşı padişahın doğrudan doğruya kişisel hizmetlerine bakan yukarı odaların amiridirler. Oğlanlar, büyük oda ve küçük odada normal olarak 4 yıl tahsil ve terbiyeden sonra yeni bir elemeden geçerler. Buna çıkma denir. Çıkmada en uygun görünenler, hazine ve kiler odalarına alınırlar. Kalanlar kapı kulu süvari bölüklerinden sipahi oğlanları ve silahdar bölüklerine verilir. Yukarı odalar arasında en yükseği padişahın şahsi güvenliğini ve şahsi odalarına bakan has odadır. 17. yüzyıl başlarında bazı özel hizmetler için seferli odası adıyla 4. bir oda kurul. Burada berberler, tellaklar, soytarılar, pehlivanlar, musikişinaslar, şairler, haneler toplanmıştı. Oğlanlara ait ters, nakil gibi bütün işler kapı ağasının veya hasoda başının arzı üzerine bizzat padişahın emriyle yapılırdı. Kul sisteminin ahenkli bir bütün şeklinde işlemesini sağlayan sistem çıkmadır. Yani belli aralıklarla 2-7 yılda bir veya her padişahın cülusunda yapılan ters ve nakillerdir. Çıkma büyük ve küçük odalardaki oğlanların eskileri yani kıdemleri yukarı odalara sırasıyla seferli, kiler, hazine odalarına kalanları da sipahi oğlanları ve silahdar bölüklerine nakledilir. Seferli, kiler ve hazine odalarındaki kabiliyetliler ise has odaya yükseltilirdi. Çıkma uygulamasında Enderun ve Birun'daki bütün gruplar hareketlenirdi. Birun'daki ağalardan Özengi ağaları Sancakbeyli veya Beylerbeyli ile oğlanlar ise ziyaret ile eyaletlere çıkarlardı. Çaşnigir ve müteferrikalar ile bölüklerdeki sipahiler ziyamete, çavuşlar, kapıcılar ve yeniçeriler genellikle tımara çıkarlar. Yani eyaletlerde tımar ve ziyamet tasarruf eden sipahi sınıfına geçerlerdi. Bostancı ve aşçılar ise çıkmada ileri gelenleri süvari bölüklerine ve kapıcılığa, kalanları yeniçeri ocağına çıkarılırdı. Özetle, Enderun ve Birun'daki iç oğlanlarının eriştikleri son mertebe, eyaletlerde tımar teşkilatındaki askeri hizmetlerdi. Eyaletlerde yalnız Sancakbeyli ve Beylerbeyliği değil, ziyamet ve tımarlar, daha 15. yüzyılın ilk yarısında padişah ve bey kullarına verilmekteydi. Osmanlı sarayı başlıca Enderun iç ve Birun taşra olarak ikiye ayrılmıştır. Enderun'da padişahın kişisel hizmetleri ile gulamların eğitimine yer verilmiştir. Birun ise onun dış hayatının geçtiği bir yer olduğu kadar aynı zamanda bir mekteptir de. 80 Türk İdare Tarihi Enderun padişahın özel hayatının geçtiği sarayın iç bölümüdür. Burada padişahın hizmetine bakan güvenilir kimselerin bulunduğu hizmet ve eğitim odaları ve harem bulunuyordu. Enderun'daki odalar şunlardır. A. Has oda. Bu oda en üst rütbelileri barındırırdı. Padişahın günlük hizmetine bakarlardı. Has oda başı giyinmesine, kuşanmasına, silahdar silahlarına, çuhadar dış giyimine, dülbent iç giyimine, nikabdar ayakkabılarına bakan ağalardı. B. Hazine odası. Padişahın özel hazinesine bakarlardı. C. Kiler odası. Yemek ve sofra hizmetlerini yaparlardı. D. Seferli odası. Berber, terzi, müzisyen gibi görevliler bulunurdu. Bu odaların her birinin başında bir ağa bulunuyordu. Sarayın Enderun halkı, devşirmeden Hristiyan tebaanın çocukları ile savaşlarda esir alınıp yetiştirilen gençler ve gönüllüler oluşmaktaydı. Devşirme usulüyle toplanan oğlanlar, acem oğlanlar ocağına götürülmeden önce, içlerinden seçilenler Topkapı Sarayı'na alınarak sıkı bir disiplin altında yetiştirilirlerdi. Bunlara dini bilgiler, Arapça, Farsça gibi dersler ve pratik el sanatları öğretilirdi. Bunlara iç oğlanı denilirdi. Amaç, saraya alınan bu iç oğlanlarını gerçek bir dindar, devlet adamı, asker ve seçkin nitelikli bir kişi olarak yetiştirmekti. İç oğlanlar, has oda, kiler odası, hazine odası ya da seferli odalarında bir yandan hizmet ederler, bir yandan da eğitim ve öğretimlerini sürdürürlerdi. Enderun'da yetişen iç oğlanları daha sonra çıkma denilen bir atama usulüyle Birun'da görevlendirilirdi. Türk İdare Tarihi 18 No'lu bloğun sonu.